Ayrım 7.
Tıraş da olmamıştı. Ama her zamanki gibi bastonunu sallıyor, kendini dik tutuyordu. Değirmenci en yeni ceketini giyip gitti. Atları arabaya koşunca şato sahibi ölünün arabaya taşınmasında ona yardım etti. Her şey sessizce, neredeyse gizemli bir biçimde yapılıyor, gören, seyreden bir kimse bulunmuyordu. Değirmenci arabayı sürdü. Babeyinci ile karısı, Victoria ile annesi arabanın ardından gidiyor, hepsi de yürüyorlardı. Şato sahibinin merdivenlerde yalnız kaldığı, onları yeniden selamladığı görülüyordu. Ağarmış saçları rüzgarda uçuşuyordu. Tabut gemiye alınınca arkasından gelenler de gemiye girdiler. Küpeşte'den şato sahibesi karadaki değirmenciye kocasına selam söylemesini seslendi. Victoria da değirmenciden aynı şeyi kendisinden babasına selam götürmesini rica etti. Sonra vapur gürültüyle kalktı. Değirmenci uzun süre orada kaldı. Geminin arkasından baktı. Şiddetli bir rüzgar esiyor, koyun suları kabarıyordu. Ancak bir çeyrek saat sonra gemi adaların gerisinde gözden kayboldu. Değirmenci arabayı sürdü, şatoya dönüyordu. Atları ağıra çekti, yemledi. Konaktan içeri girip yollanan selamları şato sahibine iletmek istedi. Ama mutfak kapısını kilitli buldu. Konağın çevresini dolaştı. Büyük kapıdan girmeyi düşünüyordu. Öyle zamanda bey uyuyor olmalı diye düşündü. Ama üzerine aldığı bir görevi yerine getirmek isteyen, dikkatli bir adam olduğu için selamları beye bildirecek birisine rastlamak umuduyla hizmetler bölümüne gitti. Odada kimse yoktu. Yine dışarı çıktı. Çevreyi araştırdı. Hatta hizmetçi kızların odasına girdi. Burada da kimseler yoktu. Bomboştu şato. Tam çıkıp gidiyordu ki şatonun bodrumunda bir ışığın parıltısını gördü. Durdu. Küçük demir parmaklı pencereden bakınca içeride bir adam gördü. Adam bir elinde bir mum, öteki elinde kırmızı ipek kaplı bir ufak koltuk bodrumdan içeri giriyordu. Şato sahibiydi bu. Tıraş olmuş, sanki bir şenliğe gidiyormuş gibi siyah bir frak giymişti. Değirmenci, pencereyi tıklatsam da karısının selamını öyle mi söylesem diye düşündü. Ama yerinden kımıldamadı. Şato sahibi sağa sola bakındı. Elindeki mumu çevrede dolaştırdı. Yine baktı. Ortaya içinde kuru ot ve saman varmış gibi duran bir çuval çıkardı. Bu çuvalı bodrum kapısının önüne koydu. Sonra çuvalın üstüne bir ibrikten suya benzer bir şey döktü. Sonra sandıkları, samanları, eski bir çiçek sehpasını kapının önüne taşıdı. İbrikteki şeyden bunların üstüne de döktü. Değirmenci onun bu işleri yaparken parmaklarını ya da giysisini kirletmemeye çok dikkat ettiğini görüyordu. Şato sahibi yerdeki ufak mum parçasını alıp çuvalın üstüne dikti. Mumun çevresini çok dikkatli samanla besledi. Sonra koltuğuna oturdu. Korkusu gittikçe artarak değirmenci gözlerini dikmiş, bu hazırlıkları izliyordu. Bakışları bodrum penceresine çivilenip kalmıştı sanki. Ruhunu karanlık bir kuşku kuşatıyordu. Şato sahibi çok sakin koltuğunda oturuyor, mum gittikçe dibe doğru yanışını seyrediyordu. Ellerini kavuşturmuştu. Değirmenci onun siyah frakının yenindeki bir tozu fiskeleyip ellerini yeniden kavuşturduğunu gördü. Dehşete kapılan yaşlı değirmenci o anda bir çığlık kopardı. Şato sahibi başını çevirip pencereye yukarı baktı. Birden yerinden fırlayıp pencerenin hizasına geldi. Orada durdu. Bakışını dışarıya dikti. Dünyanın olanca ısrabını yansıtan bir bakıştı bu. Ağzı garip bir biçimde çarpılmıştı. Tehdit edercesine sessiz yumruklarını pencereye doğru uzattı. Sonra yalnız bir yumruğuyla tehdit etmeye devam ederek geri geri bodrumun içerisine doğru çekildi. Koltuğa çarpınca mum devrildi. Aynı anda dev bir alev yükseldi. Değirmenci haykırarak geri kaçtı. Dehşetten aklını kaybetmiş gibi bir an avluda sağa sola koştu. Ne yapacağını bilemiyordu. Bodrumun penceresine koşarak camı kırdı. Aşağı bağırdı. Sonra eğilip yumruklarıyla demir çubukları kavradı. Sarsıp büktü. Koparıp yuvalarından çıkardı. O anda bodrumdan bir ses duydu. Sözsüz bir ses, bir inilti. Toprağa diri diri gömülmüş bir insanın iniltisi. Bu ses iki kez yükseldi ve değirmenci korkular içinde pencereden geriye fırlayıp avludan koşarak çıktı. Aşağı yolu aşıp kendini eve attı. Arkasına bakmayı göze alamamıştı. Birkaç dakika sonra Johannes'le dönüp geldiği zaman şato, o eski koca ahşap konak alevler içinde yanıyordu. İskeleden de birkaç adam koşup yetişmişti. Onlar da bir şey yapamadılar. Her şey yanıp kül olmuştu. Değirmencinin ağzı ise sımsıkı kapalıydı. Bir mezar gibi. 11. Birisi aşkın ne olduğunu sorarsa, aşk güllerin arasında esip kesilen bir rüzgardır yalnızca. Ama bazen de bir ömür boyu süren, ölüme kadar sürüp giden, koparılması olanaksız bir mühür mumudur aşk. Tanrı aşkı çeşit çeşit yarattı. Aşkın sürüp gittiğini ya da sona erdiğini gördü. İki ana bir yolda yürüyor, konuşuyorlardı. Biri açık maviler giymişti. Çünkü sevdiği erkek gittiği yerden dönmüştü. Ötekinin sırtında yaz giysileri. Onun üç kızı vardı. İkisi esmer, üçüncüsü sarışın. Sarışın ölmüştü. Öleli 10 yıl, tam 10 yıl olmuştu. Ama annenin üstünde hala kızının yasının giysileri. Maviler giyinmiş anne, bugün hava ne güzel diye seviniyor, el çırpıyordu. Güneş beni esirtiyor, aşk beni esirtiyor, mutlulukla doluyum. Şurada yol ortasına çırılçıplak soyunmak, kollarımı güneşe uzatıp güneşi öpmek istiyorum. Siyahlar giyinmiş anne sesini çıkarmıyor, gülümsüyor, karşılık vermiyordu. Kalbimin bütün sağlığıyla mavili, hala küçük kızının yasını mı tutuyorsun diye sordu. Öleli 10 yıl oldu değil mi? Siyahlı karşılık verdi. Evet, şimdi 15'inde olacaktı. Onu avutmak için mavili, ama öteki kızların sağ dedi. İki kızın daha var. Siyahlı hıçkırdı. Evet ama onlar sarışın değil ki, ölen sarışındı. İki ana ayrıldılar. Her biri kendi yolunda yürüdü. Her biri kendi aşkıyla. Bir yanda bu iki esmer kızın da kendi aşkları vardı. Aynı erkeği seviyorlardı. Erkek büyük kıza geldi. Size akıl danışmak istiyorum dedi. Ben kardeşinizi seviyorum. Dün ona ihanet ettim. Sopada hizmetçinizi öperken beni gördü. Hafif bir çığlık kopardı. İnce bir sızlanış gibi. Sonra yürüyüp gitti. Ne yapsam acaba? Kardeşinizi seviyorum. Tanrı aşkına onunla konuşun. Bana yardım edin. Büyük kız sarardı. Elini kalbine götürdü. Ama erkeği kutlamak ister gibi gülümsedi. Karşılık verdi. Size yardım edeceğim. Ertesi gün delikanlı küçük kızın yanına gitti. Önünde diz çöktü. Ona aşkını itiraf etti. Küçük kız tepeden tırnağa delikanlıyı süzdü. Karşılık verdi. Eğer benden sadaka istiyorsanız size ancak 10 kron verebilirim. İyisi mi avlama gidiniz. Onda daha fazlası var. Küçük kız böyle dedi ve başı yukarıda gururlu genci bırakıp gitti. Ama küçük kız odasına girince kendini yerlere attı. Ve aşkın acısından ellerini sıktı, sıktı. Kıştır. Sokaklarda soğuk, sis, tozan, kar ve rüzgar. Johannes yine kentte. O eski odasında. Kavakların tahta kaplamalara çarptığı odada. Johannes ışıyan günü kaç kez bu odanın penceresinden selamladı. Güneş batmıştır şimdi. Çalışması bütün bu süre içinde onu oyalamıştı. Büyük kağıtları yazıp dolduruyor, kış sona yaklaştıkça bu kağıtların da o oranda çoğaldığını görüyordu. Düş ülkelerine ait bir masal dizisi, sonsuz ve güneş kızıllığında bir geceydi bu kağıtlar. Ama günler çeşitliydi. İyi günler gidiyor, yerlerine kötüleri geliyor. Ara sıra tam güzel güzel çalışırken bir düşünce. İki göz, geçmişe ait bir sözcük gelip kendisini buluyor. İçinde olduğu havayı birden dağıtıveriyordu. O zaman yerinden kalkıyor, odasında bir duvardan ötekine gidip gelmeye başlıyordu. Bu işi o kadar çok yapmıştı ki döşemenin üstünde beyaz bir iz belirmiş, bu iz günden güne daha da ağarmıştı. Ne çalışabildiğim, ne düşünebildiğim, anılarımdan rahat, huzur bulamadığım şu gün oturuyor, bir gece vakti yaşadıklarımı yazmaya başlıyorum. Sevgili okurum, bugünüm öyle berbat geçti ki, dışarıda kar yağıyor, sokakta hemen hiç kimse yok, her şeyde bir hüzün ve ruhum korkunç derecede ıssız. Sokaklarda dolaştım, sonra saatlerdir burada kendi odamda gezindim. Kendim biraz toplamaya çalıştım. Şimdi ikindi üstü, bense eskisi gibiyim. Sıcacık olmam gerekirdi. Sönen bir gün gibi soğuk ve solgunum. Sevgili okurum, işte bu durumda aydınlık ve ilginç bir gecenin öyküsünü yazmak istiyorum. Çünkü çalışmak beni sessizliğe zorluyor. Aradan birkaç saat geçince belki yine neşelenirim. Kapı vuruldu. Camilla Sayer, Johannes'in genç sözlüsü içeri girdi. Johannes kalemini bırakıp ayağa kalktı. Birbirlerine gülümseyip selamlaştılar. Balayı sormuyor musun dedi Camilla. Hemen de kendi bir iskemleye bıraktı. Her dansa kalktım. Saat 3'e kadar sürdü. Ben Raymond'la dans ettim. Geldiğin için çok teşekkür ederim Camilla. Ben öylesine acınacak kadar kederliyim. Sense bu kadar neşelisin. Neşenden yararlanırım. Balaya giderken nasıl bir giysi giydin? Kırmızı bir giysi elbette. Tanrım şimdi hatırlıyorum ama muhakkak çok konuştum, çok güldüm. Öyle harikaydı ki. Evet kırmızımı giydim. Hiç kolsuz, kol falan arama. Raymond Londra elçiliğine görevli. Ya, anası babası İngiliz ama o burada doğmuş. Senin gözlerin ne oldu? Ne kadar kızarmış, ağladın mı? Hayır dedi Johannes ve güldü. Masallarıma daldım. Hem öyle çok güneş var ki Camilla, eğer iyi bir kız olmak istersen o kağıda daha fazla yırtma. Ah, çok dalgınım, bağışla Johannes. Zarar yok, o kağıda bazı notlar almıştım. Anlat sen, saçlarına gül de takmış mıydın? Aa, elbette, kırmızı bir gül, siyahtı sanki. Biliyor musun Johannes, balayı gezimizde Londra'ya gitmeliyiz. Orası şöyle korkunç bir yer değilmiş. Sisler içinde yüzdüğünde uydurma. Kim söyledi? Raymond, dün gece söyledi. Londra'yı biliyor, sen Raymond'ı tanıyorsun değil mi? Hayır, tanımıyorum. Bir zamanlar benim için bir söylev vermişti. Gömleğinde elmas düğmeler vardı. Hakkında bildiklerim bu kadar. Çok şeker çocuk. Ay, yanıma geldi, reverans yaptı. Sayın Matbazel beni hatırlamadılar sanırım dedi. Ne dersin, gülü ona verdim. Gülü ona mı verdin? Hangi gülü? Saçındaki gülü. Çıkarıp ona verdim. Raymond'a tutuldun mu yoksa? Camilla kızardı. Kendisini savundu hemen. Hayır hayır, kesinlikle. İnsan bir kimseden hoşlanabilir, onu beğenebilir. Bu demek değildir ki, bırak Johannes, sen delisin. Bir daha onun adını ağzıma almayacağım. İnan Camilla, ben demek istedim ki sen sakın böyle sanma. Ben tersine seni eğlendirdiği için ona teşekkür etmek isterim. Ah, ne iyi olur, çekinmeyip teşekkür etsen ne iyi olur. Bana gelince ben ömrümde bir daha onunla tek söz konuşmam. Sustular. Peki artık bırakalım bunu dedi Johannes. Hemen gidiyor musun? Evet, daha fazla kalamayacağım. Yapıtın ilerliyor mu? Annem soruyordu. Düşün ki haftalardır Victoria'yı görmemiştim. Az önce rastladım. Az önce mi? Buraya gelirken yolda gülümsüyordum. Tanrım ne kadar da çökmüş. Dinle beni. Sen yakında bize gelmeyecek misin? Evet, yakında dedi Johannes ve yerinden fırladı. Yüzü kızarmıştı. Belki bugünlerde gelirim. Önce aklımdayken bir şey daha yazmak istiyorum. Masallarımı. Bir bitiriş. Evet abi, bir şey yazacağım, bir şey. Dünyaya kuş bakışı düşle, garip ve görkemli bir papa cübbesine benzer. Bu cübbenin kıvrımlarında insanlar dolaşır, çiftler halinde insanlar gezinir. Vakit akşamdır, ortalık sessiz, aşk saatidir. Bu bölümün adı Nesil olacak. Muazzam bir şey olacağını sanıyorum. Bu dış birçok kez göründü, kayboldu. Her görünüşünde göğsüm parçalanıyor. Bütün dünyayı kucaklıyorum sandım. İnsanlar, hayvanlar, kuşlar gezinir. Hepsinde aşk saatidir Camilla. Onları bir coşkunluk dalgası bekler. Gözler ateşlenir. Göğüsler hızlı hızlı solur. Topraktan ince bir kızartı yükselir. Bütün bu çıplak gönüllerin utanç kızartısıdır bu. Gece pembeye boyanır. Ta uzaklarda, arka planda uyuyan büyük dağlar uzanır. Hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey duymamışlardır. Sabah Tanrı hepsinin üzerine gökten sıcak güneşini gönderir. Adını Nesil koyacağım. Sahi mi? Evet, bunu bitirince gelirim. Bana uğradığın için çok teşekkür ederim Camilla. O söylediklerimi unut artık. Bir kötülük düşünerek söylemedim. Artık bunu düşünmüyorum. Ama ben de bir daha onun adını anmam artık. Anmam asla. Ertesi sabah Camilla yine geldi. Solgun ve tedirgindi çok. Neyin var diye sordu Johannes. Benim mi? Hiç, karşılığını verdi Camilla hemen. Ben yalnız seni seviyorum. Hasta falan olduğumu, seni sevmediğimi sakın sanma. Hayır, şimdi beni dinle. Bak, ben ne düşündüm? Londra'ya gitmeliyim. Oraya gidip de ne yapacağız ki? O adam ne dediğini bilmiyordu herhalde. Londra onun sandığından da daha sislidir. Yüzüme mi bakıyorsun? Niçin? Ben onun adını almadım ki. Ne yalancı. Bana neler uydurdu. Biz Londra'ya gitmeyeceğiz. Johannes Camilla'ya bakıyordu. Dikkat ediyordu. Düşünceli, dalgın. Hayır, Londra'ya gitmeyeceğiz dedi. Değil mi ya? Öyleyse gitmeyeceğiz. Sen Nesil öyküsünü bitirdin mi? Ah, ben bu öyküyü öyle merak ediyorum ki. Artık onu hemen bitirmeli. Bize gelmelisin Johannes. Aşk saati demiştin değil mi? Kıvrım kıvrım ve görkemli bir papa cübbesi. Pembe bir gece. Tanrım, anlattıklarını bak nasıl aklımda tuttum. Ben son zamanlarda buraya seyrek geldim ama bundan sonra her gün gelir yapıtını bitirip bitirmediğini öğrenirim. Yakında bitiririm dedi Johannes ve Camilla'ya bakmaya devam etti. Bugün senin kitaplarını aldım, odama koydum. Hepsini yeniden okumak istiyorum. Bu iş beni hiç de yormaz, sevinirim. Dinle Johannes, niye edersin beni eve kadar götürürsen? Çünkü eve kadar yollar eminimdir, bilmem ki. Cidden, belki dışarıda biri beni bekliyordur. Belki sokakta biri dolaşıyordur da beni bekliyordur. Hemen hemen inanıyorum buna. Camilla birden ağlamaya başladı, kekeliyordu. Ben onun için yalancı dedim, keşke demeseydim. Böyle dediğim için üzülüyorum. O bana yalan söylemedi. Tersine bütün gece... Salıya bize konuklar gelecek. O gelmesin ama sen mutlaka gel. Anlıyor musun? Bana söz veriyor musun? Ama yine de ben onun hakkında kötü söz söylemek istemezdim. Kim bilir benim için neler düşünüyorsun? Johannes karşılık verdi. Seni anlamaya başlıyorum. Camilla Johannes'in boynuna sarıldı. Titreyerek ve şaşırmış yüzünü onun göğsüne sakladı. Evet ama seni de seviyorum diye boşaldı. İnan bana. Yalnız onu sevmiyorum ki. O kadar deli değilim ben. Geçen yıl bana sorduğun zaman ne kadar sevinmiştim. Ama şimdi ortaya o çıktı. Anlamıyorum. Yaptığım şey çok mu kötü Johannes? Ben onu sanırım senden birazcık fazla seviyorum. Ben ne yapabilirim? Başıma geldi bir kere. Tanrım, onu gördüm göreli gecelerce uyuyamadım. Onu gittikçe daha çok seviyorum. Ne yapayım? Benden o kadar yaşlısın. Sen söyle. Az önce beni buraya kadar getirdi. Yine eve kadar götürmek için dışarıda beni bekliyor. Şimdi belki de üşümüştür. Benden nefret mi ediyorsun Johannes? Ben onu öpmedim. Hayır, bu işi yapmadım, inan bana. Ben ona yalnızca saçındaki gülü verdim. Niye karşılık vermiyorsun Johannes? Ne yapayım söyle bana. Çünkü artık dayanamıyorum. Johannes sessizce oturuyor, onu dinliyordu. Ne karşılık vereyim bilmem ki dedi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sevgili Johannes. Sen öyle iyisin ki bana kızmıyorsun dedi Camilla ve gözlerini kurladı. Ama seni sevmiyorum sanma. Seni de seviyorum. İnan ki artık sana daha sık gelirim. Her istediğini de yaparım. Yalnız şu var. Ben onu daha çok seviyorum. İsteyerek olmadı. Bu benim suçum değil. Johannes bir şey söylemeden ayağa kalktı. Şapkasını giydikten sonra gidelim mi dedi. Merdivenlerden indiler. Dışarıda Raymond duruyordu. Kafenin gözleri gençlik ve canlılık saçan siyah saçlı bir genç. Soğuktan yanakları kızarmıştı. Üşüdünüz mü dedi Camilla ve uçar gibi delikanlıya koştu. Sesi heyecandan titriyordu. Birden dönüp Johannes'e geldi. Johannes'in koluna girerek sana da üşüyüp üşümediğini sormadığım için özür dilerim dedi. Paltonu giymemişsin. Yukarı gidip getireyim mi? Hayır mı? Öyleyse hiç değilse ceketinin düğmelerini ilikle. Johannes'in ceketini Camilla kendisi ilikledi. Johannes Raymond'a elini uzattı. Olup biten bu şeylerle kendisinin hiçbir ilişiği yokmuş gibi garip bir dalgınlık anı yaşıyordu. Kararsız, yarım yamalak, gülümseyerek mırıldandı. Sizi yeniden gördüğüme sevindim. Raymond'da bir suçluluk, bir kızarıp bozarma görünmüyordu. Selam verirken yüzünde yeniden görüşmenin hoşnutluğu dalgalandı. Şapkasını saygıyla çıkardı. Geçenlerde kitaplarınızdan birini Londra'da bir kitapçı vitrininde gördüm dedi. Çevirmişler. Onu orada görmek öyle hoşuma gitti ki yurdumdan bir selam almış gibi oldum. Camilla ortalarında yürüyor, bir ona bir ötekine bakıyordu. Sonunda, öyleyse salıya geliyorsun Johannes dedi. Hep kendi işlerimi düşündüğüm için kusura bakma diye ekledi ve güldü. Hemen ardından pişman olmuş gibi Raymond'a döndü. Ondan da gelmesini rica etti. Yalnızca tanıdıklar bulunacağını, Victoria ile annesinin de çağrılı olduklarını, ayrıca daha başkalarının da geleceğini söyledi. Johannes birden durdu. Ben artık dönsem dedi. Salıya görüşürüz karşılığını verdi Camilla. Raymond Johannes'in elini candan sıktı. Sonra iki genç yalnız ve mutlu uzaklaştılar. 12. Mavili anne azaptan kıvranıyor, her an bahçeden bir işaret bekliyordu. Yol serbest değildi. Kocası evden çıkmadıkça bu yolun yürünmemesi gerekiyordu. Ah bu herif, bu 40'ındaki koca, bu kel kafalı herif. Hangi uğursuz düşünceye saplanmış da bu gece yüzü böyle sapsarı orada koltuğuna çimenip kalmış. Gözlerini ısrarla acımasız gazetesine dikmişti. Kadının bir dakika bile içi içine sığmıyordu. Saat 11'di. Çocuklarını çoktan yatırmıştı. Ama kocası kalkıp gitmek bilmiyordu. Ya işaret verilip de kapı ufak, sevimli anahtarla açılacak olursa? İki erkek karşı karşıya, yüz yüze, göz göze. Kadın bu düşüncenin gerisini getirmeye cesaret edemedi. Odanın en karanlık köşesine gitti. Ellerini ovuşturdu. Sonra ulu arta, saat 11 dedi. Eğer kulübe gideceksen şimdi gitmelisin. Erkek yüzü daha da sarı, birden ayağa kalktı. Odadan, evden dışarı çıktı. Dışarıda bahçenin önünde durdu. Bir ıslık sesine kulak verdi. Çakıllı yolda ayak sesleri duyuldu. Evin kapısına bir anahtar sokuldu. Çevrildi. Az sonra pencerenin perdesi üstünde iki gölge görüldü. Adam bu ıslık işaretini öteden beri biliyordu. Bu ayak sesleri, perdedeki bu iki gölge hiçbiri ona yabancı değildi. Adam kulübe gitti. Kulüp açık, pencereleri ışıklı. Ama adam içeri girmedi. Yarım saat sokaklarda sürttü. Bahçesinin önünde gitti. Geldi. Bu yarım saat geçmek bilmiyordu. Bir çeyrek daha bekleyeyim diye düşündü. Böylece süreyi 3 çeyrek saate çıkardı. Sonra bahçeye girdi. Merdivenleri çıktı. Kendi evinin kapısına çaldı. Hizmetçi kız geldi. Kapıyı araladı. Başını hafifçe uzattı. Hanımefendi çoktan hizmetçi gelinin kim olduğunu anlayınca durdu. Evet yattı diye karşılık verdi adam. Hanımefendiye kocasının geldiğini söyler misiniz? Hizmetçi kız gitti. Hanımının kapısını tıklattı. Kilitli kapının önünden içeriye seslenerek görevini yaptı. Size beyefendinin geldiğini söylememi istediler. Kadın içeriden sordu. Ne diyorsun, beyefendi mi geldi? Bu haberi vermeni senden kim istedi? Beyefendinin kendisi, kapının önünde. Hanımefendinin odasından umutsuz bir inilti duyuldu. Hararetli fısıltılar oldu. Bir kapı açılıp kapandı. Sonra her şey eski sessizliğine gömüldü. Ve adam içeri girdi. Kendini ölmüş bilerek kadın onu karşıladı. Adam merhametinden, iyiliğinden hemen kulüp kapalıydı dedi. Seni korkutmamak için önceden haber yolladım. Kadın yatışmış, kurtulmuş, kurtarılmış bir halde bir koltuğa çöktü. Bu mutluluk havası içinde kalbi iyilikle doldu taştı. Kocasının halini hatırını sordu. Çok solgunsun, neyin var sevgilim? Üşüyorum diye cevap verdi kocası. Yoksa bir şey mi oldu, yüzün öyle tuhaf gerilmiş ki? Hayır, gülümsüyorum. Benim gülümseyişim de böyle olsun. Yüzümdeki bu gerilmenin benim bir özelliğim olmasını istiyorum. Kadın bu kısa ve kısık sözleri dinliyor, anlamlarını kavrayamıyordu. Ne demek istiyordu kocası? Birden adam kolunu kadının beline doladı ve yüzüne doğru fısıldadı. Ne dersin biz ona boynuz taktırsaydık?